Ayrım 2.
Sineğin kızıl gözleri parlıyordu. Vücudu dört nala gitmeye hazırlanan bir atınki gibi geriye çekilmişti. Böceğin yüzü bir an için bir insan yüzüne benzemişti. Nell Rennie, sineğin monoton vızıltısını dinlerken o an yaşadığı sükuneti bir daha yıllarca hissedemeyecekti. Elindeki review'u kaldırarak pencereye doğru atıldı, dergiyle cama sineğe vurdu. Ama saldırırken ayağı bir şeye takılmıştı. Bu yüzden yere bakınca çıplak ayağının üstünde bir şeyin durduğunu fark etti. Eğilip eline alınca o tuhaf şeyin bir insan damağı ile dişleri olduğunu gördü. Onu hemen elinden bıraktı ama yerinden kımıldamadı. Sanki kıpırdarsa o şeye saygısızlık etmiş olacaktı. O şey, Yargıç Healy'nin kürsüde daha etkileyici görünmek için ünlü bir New Yorklu dişçiye yaptırdığı neredeyse bir sanat eseri kadar güzel takma dişlerdi. Yargıç takma dişleriyle gurur duyardı. Onları kimin yaptığını söylemeye bayılırdı. Görgüsüzlük yaptığının farkında olmazdı hiç. Takma dişleri hala parlak ve gıcır gıcırdı. Nell göz ucuyla halının üstünde büyük bir kurumuş kan havuzcuğu olduğunu fark etti. Yanında da düzgünce katlanıp üst üste konmuş giysiler vardı. Nell bu giysileri kendi önlüğü, siyah bluzu ve kabarık siyah eteğe kadar iyi tanırdı. Yargıcın ceplerini ve yenlerini defalarca onarmıştı. Yargıç mecbur kalmadıkça okul sokağındaki terzi Bay Randridge'e yeni giysiler ısmarlamazdı. Hizmetçi ayakkabılarını giymek üzere aşağı inerken trabzandaki ve merdivenin kırmızı halısındaki kan lekelerini fark etti. Oturma odasının büyük oval penceresinden bakınca malikanenin muhteşem bahçesinin ardında Mera ile ormanın ve onların da arkasında Charles Nehri'nin bulunduğu tarafta bir et sineği sürüsü gördü. Gidip bakmak üzere dışarı çıktı. Sinekler bir şeyin üstünde toplanmıştı. O şey öyle pis kokuyordu ki Nell yaklaşırken gözleri yaşardı. Tek tekerlekli bir el arabasıyla oraya giderken Healy'lerin seyis yamağının beslemesine izin verdiği buzağıyı hatırladı. O yamakta buzağı da büyümüş ve hiç değişmeyen White Oaks'tan ayrılmışlardı. Sinekler ortalarda yeni beliren kızıl gözlü türdendi. Aralarına sarı eşek arıları karışmıştı. Ama kurtçukların sayısı daha da fazlaydı. O şeyin üstünde kaynaşıyor, kıvranıyor, birbirlerini yiyorlardı. Ama o şey neydi? Bir ucu kahverengili beyazlı bir dikenli çalı gibiydi. Yığının tepesinde kısa tahta direkli, iki tarafı da beyaz yırtık bir bayrak vardı. Esintide dalgalanıyordu. Nell o yığının ne olduğunu bilmesine karşın seyis yine de yamağının buzağı olduğunu umuyor, bunun için korkuyla dua ediyordu. Çıplak, geniş, hafif kambur ve sırtla dev kalçalar daha da aşağıda kısa ve ayrık bacaklar görüyordu. Bütün bunların üstü fasulye şeklinde beyaz kurtçuklarla kaplıydı. Tepelerinden geçen yüzlerce sinek onları koruyordu. Özellikle kafanın arka kısmı yüzlerce değil, binlerce beyaz kurtçukla tamamen kaplanmıştı. Nell sinekleri kovalayarak yargıcı el arabasına yükledi. O çıplak cesedi binbir güçlükle Mera'dan, bahçeden ve evin koridorlarından geçirip yargıcın çalışma odasına götürdü. Cesedi bir resmi evrak yığınının üstüne yatırdıktan sonra yargıç Healy'nin başını kucağına aldı. Adamın burnundan, kulaklarından ve aralık ağzından kurtçuklar çıkıyordu. Nell, yargıcın kafasının arkasındaki parlak kurtçukları ayıklamaya başladı. Sıcak ve ıslaktılar. Peşinden eve girmiş olan kızıl gözlü sinekleri de teker teker yakalayıp kanatlarını kopararak öfkeyle fırlatıp attı. Beyhude bir intikam hırsıyla. Sonra birden öyle bir şey gördü ve duydu ki New England'dan bile duyulabilecek bir çığlık attı. Yandaki ahırdan koşarak gelen iki seyis Nell'in ağlayarak ve emekleyerek çalışma odasından kaçmaya çalıştığını gördüler. ''Ne var Nelly? Ne oldu? İyi misin?'' Daha sonra Edna Healy, Nell Rennie'den Yargıç Healy'in kollarında inleyerek can verdiğini öğrenince dışarı koşup polis şefinin kafasına bir vazo fırlatacaktı. Kocasının o dört gün boyunca sağ olduğunu düşünmeye dayanamamıştı. Bayan Healy, kocasının katilini bildiğini söylese de bunun pek işe yarar bir bilgi olmadığı anlaşılacaktı. O gün daha sonra sakinleştiğinde, "Onu Boston öldürdü," dedi şef Healy'ye. "Bu iğrenç şehir onu yiyip bitirdi." Cesedi görmekte ısrar etti. Adli tıp doktorunun adamlarının cesetteki kurtçukları ayıklamaları 3 saat sürmüştü. Kurtçuklar temizlendiğinde cesedin her tarafının yenmiş olduğu ortaya çıkmıştı. Kafasının arka tarafı hala korkunç bir şekilde kabarıp iniyordu sanki. Burun deliklerinin arası ve koltuk altları yenmişti. Takma dişleri de olmayınca adamın yüzü delik bir akordeon gibi sarkmıştı. Ama cesedin harap ve kurtlu halinden bile utandırıcı ve acıklı olanı çıplaklığıydı. Bazı cesetlerin tepesine baş oturtulmuş çatallı turplara benzediği söylenir. Yargıç Healy'nin cesedi de karısı dışında kimsenin görmemesi gereken cesetlerden biriydi. Edna Healy soğuk otopsi odasında cesede bakarken dul olmanın ne demek olduğunu kavrayınca hiddete kapıldı. Bir raftan adli tıp doktorunun jilet gibi keskin makasını kaptı. Vazoyu hatırlayan Kurtz telaşla girilerken adli tıp doktoruna çarpıp adamdan küfür işitti. Edna eğilip yargıcın dağınık saçından bir tutam kesti. Eteği küçük otopsi odasını tamamen kaplamıştı sanki. O minik kadın o soğuk ve mor cesedin başında durmuş, eldivenli ellerinden biriyle makası sımsıkı tutarken diğeriyle de cesedin at kılı gibi sertleşmiş saçını okşuyordu. "Hiç bu kadar kurtlanmış bir ceset görmemiştim," dedi Kurtz morgda titrek bir sesle. Edna Healy'yi iki adamı eşliğinde evine gönderdikten sonra. Adli tıp doktoru Barney Cout'un biçimsiz ve ufak bir kafası, patlak gözleri vardı. Burun delikleri çok genişti. "Kurtçuklar," diye sırıttı Barney Cout. "Yerdeki beyaz, kımıl kımıl kurtçuklardan birini alıp yakma fırınına atınca yaratık cızırdayarak kararıp duman oldu. Cesetler genellikle tarlalara bırakılmaz. Ama şu da bir gerçek ki yargıç Healy'ye saldıran kanatlı sürü daha çok açık havadaki koyun ve keçi leşlerine gelir. Aslında Healy'nin içinde 4 günde üreyen kurtçukların sayısı şaşırtıcıydı ama Barney Cout bu konuda kesin bir şey söyleyecek kadar bilgili değildi. Torpille atanmış biriydi. Zaten bir adli tıp memuru olarak ceset görmeye dayanabilmesi yeterliydi. Bir tıp ya da bilim dalında uzman olmasına gerek yoktu. "Cesedi eve taşıyan hizmetçi kadın," dedi Kurtz, "cesedi kurtçuklardan temizlemeye çalışırken bir şey görmüş. Şey, nasıl desem?" Barney Cout öksürerek Kurtz'u devam etmeye teşvik etti. "Yargıç Healy'nin ölmeden önce inlediğini duymuş," dedi Kurtz. "Hizmetçi öyle diyor," Barney Cout. "Hiç sanmam," diye güldü Barney Cout. "Et sineği kurtçukları ancak ölü dokularda yaşayabilir şef. Dişi sineklerin yumurtalarını sığır yaralarına ya da çürük etlere bırakmalarının sebebinin bu olduğunu açıkladı. Kurtçuklar kendilerini onlardan kurtulamayacak durumda veya baygın olan bir canlının yarasında bulsalar bile sadece ölü dokuları yediklerinden o canlıya zarar vermezlerdi. Cesedin kafasındaki yara 2-3 misline çıkmış. Yani oradaki dokular ölüymüş. Yani böcekler ziyafete başladığında baş yargıç ölüymüş. "Yani başına aldığı darbe yüzünden mi ölmüş?" diye sordu Kurtz. "Büyük ihtimalle evet şef," dedi Barney Cout. "Öyle şiddetli bir darbeymiş ki adamın takma dişleri ağzından fırlamış. Ceset malikanenin arazisinde mi bulunmuş demiştin?" Kurtz başıyla onayladı. Barney Cout, cinayetin planlı işlenmediğini düşündüğünü söyledi. Yoksa katil işini garantiye almak için tabanca ya da balta gibi bir silah kullanırdı. Veya bıçak, bence bir hırsızın işi bu. Baş yargıcı bayılttıktan sonra dışarı çıkarmıştır, evi rahatça soymak için. Healy'nin öleceğini aklına bile getirmemiştir. O farazi hırsıza sempati besler gibiydi. Kurtz Barney Cout'a dik dik baktı ama evden bir şey çalınmamış. Dahası da var. Baş yargıç donuna kadar soyulmuş ve giysileri özenle katlanıp bırakılmış. Sesi çatladı. Cüzdanı da, altın zinciri de, saati de alınmamış. Barnicot patlak gözlerinden birini fal taşı gibi açarak Kurtz'e baktı. Yani giysileri çıkarılmış ama hiçbir şeyi çalınmamış ha? Çılgınlık bu dedi Kurtz. Bunu üçüncü ya da dördüncü kezdir fark ediyordu. Ne acayip dedi Barnicot etrafa bakınarak. Sanki şimdiden bunu anlatacak birilerini arıyordu. Sen ve adamların bunlardan kimseye bahsetmeyin. Belediye reisinin emri. Bu binanın dışına tek kelime sızmayacak. Tamam mı Barnicot? Tabii tabii şef. Barnicot sorumsuz bir çocuk gibi kıkırdadı. Bak aklıma ne geldi. Yaşlı hile çok şişkoydu. Yani dul karısı onu taşımaş olamaz. En azından bir ihtimal eksiliyor. Kurtz Waldox'da yargıcın öldüğünü ilan etmeden önce araştırma yapmak amacıyla biraz zamana ihtiyacı olduğunu açıklamak için gerek duygusal gerekse mantıksal her yola başvurdu. Ama Edna Healy'yi ikna edemiyordu. Bu arada hizmetçilerden biri yataktaki kadının üstündeki battaniyeyi düzeltmekle meşguldü. Bakın eğer basın çalışma yöntemlerimizi herkese ilan ederse elimizden ne gelir? Edna Healy'nin genelde dik ve sert olan bakışları şimdi donuk ve kederliydi. Ondan ödleri kopan hizmetçileri bile kadının bu haline en az yargıç Healy'nin ölümü kadar üzülüyordu. Kurtz sırtına yaslandı, pes etmek üzereydi. Nell Rennie çay getirince Bayan Healy'nin gözlerini sımsıkı yumduğunu fark etti. Hizmetçiniz başyargıcı sağ bulduğunu söylüyor ama adli tıp memurumuz Bay Barnicot'a göre bu bilimsel açıdan olanaksız. Yani bir halüsinasyon. Barnicot başyargıcın bulunduğunda çoktan ölmüş olduğunu kurtçuklardan, çokluğundan anlamış. Edna Healy Kurtz'e şaşkınca baktı. Bundan cesaretlenen Kurtz, o sinek kurtçukları sadece ölü dokuyla beslenir Bayan Healy dedi. Yani kocam acı çekmedi öyle mi diye sordu Bayan Healy yalvarırcasına. Kurtz hayır anlamında başını salladı. Edna, Nell Healy'yi çağırarak anlattığı öykünün en korkunç kısmını bir daha ağzına almasını yasakladı. Ama Bayan Healy kesinlikle eminim ki... Nell cümlesini tamamlayamayıp sustu. Nell Rennie sözümü dinle. Daha sonra dul kadın kendini şefe affettirmek için kocasının ölümünün ayrıntılarını gizli tutmayı kabul etti. Ama siz de katili bulacağınıza söz verin, dedi adamın ceketinin yenini tutarak. Kurtz başıyla onayladı. Bayan Healy, elimizden gelen her şeyi yapmaya başladık ve... Hayır, kadının solgun eli şefin ceketini bırakmıyordu. Sanki adam odadan çıkıp gitse bile o el havada kalmayı sürdürecekti. Hayır Şef Kurtz, başlamayın, bitirin, bulun, yemin edin. Kurtz'un seçme şansı kalmamıştı. Yemin ederim bulacağız Bayan Healy. Susacaktı ama içindeki şüpheyi ele verdi bir şekilde. Şiir kitapları yayıncısı J.T. Fields, New Corner'daki ofisinin penceresinin yanına oturmuş Longfellow'un o akşam için seçtiği şiirleri inceliyordu ki genç bir katip yanında bir ziyaretçiyle içeri girdi. Zayıf, redingotlu Augustus Manning koridordan ofise girerken sanki geçtiğimiz günlerde Ticknor, Fields ve ortakları tarafından restorasyonu yapılarak kullanılmaya başlanan Tremont sokağındaki bu malikanenin ikinci katında ne aradığını bilmez gibiydi. Burası muhteşem görünüyor Bay Fields, muhteşem. Ama siz benim için her zaman Old Corner'da yeşil perdenizin arkasında sıkış tıkış oturarak sağa sola emirler yağdıran küçük bir hissedar olarak kalacaksınız. Artık yayın evinin en büyük hissedarı ve Amerika'nın en başarılı yayıncısı olan Fields gülümseyerek masasına yürüdü. Koltuğunun altındaki üzerinde A, B, C ve D yazan dört pedaldan üçüncüsüne bastı. Binanın uzak bir odasında üstünde C yazan bir çan hafifçe çalarak bir sekreteri irkitti. C çanı yayımcının 25 dakika rahatsız edilmek istemediği anlamına gelirdi. B çanı 10, A çanı ise 5 dakikalık süreyi belirtirdi. Ticknor ve Fields, Harvard Üniversitesi'nin metinlerini, kitapçıklarını, hatıratlarını ve tarihçelerini basan tek yayın eviydi. Bu yüzden enstitünün tüm mali iplerini elinde bulunduran Dr. Augustus Manning'e C çanıyla iltimas geçilmişti. Manning şapkasını çıkarıp elini kıvırcık saçlarının arasındaki kelinde gezdirdi. Harvard şirketinin hazinedarı olarak dedi, size son günlerde dikkatimizi çeken potansiyel bir tehlikeden bahsetmek istiyorum Bay Fields. Harvard Üniversitesi ile çalışan bir yayın evinin saygınlığına leke sürülmemesi gerekir. Bunu anlıyorsunuzdur. Doktor Manning, en saygın yayın evi biziz. Manning avuçlarını birleştirip uzun uzun öksürdü, belki de iç geçirdi. Fields hangisi olduğuna karar veremedi. Duyduğumuza göre Bay Longfellow'un yeni bir edebi çevirisini yayınlamayı düşünüyormuşsunuz. Bay Longfellow'un üniversitemizde çalıştığı yıllarda kendisinden çok memnunduk elbette. Şiirleri de birinci sınıftır. Ama bu kez saçma sapan bir kitabı çevirdiğini öğrendik, buna itirazımız var. Fields'in bakışları soğuklaşınca Manning avuçlarını birbirinden ayırdı, yayıncı topuğuyla en acil durumlarda kullanılan dördüncü pedala bastı. Şairlerimin eserlerinin halk tarafından ne kadar sevildiğini bilirsiniz Dr. Manning. Longfellow, Lowell, Holmes bu üç ismi söylemekten güç alıyordu. Bay Fields, biz de halk adına konuşuyoruz zaten. Yazarlarınızın patronu sizsiniz. Onları doğru yönlendirin. Bu görüşmeden kimseye bahsetmezseniz ben de bahsetmem. Yayın evinizin saygınlığını korumak istediğinizi biliyorum. Bu yüzden o çevirinin doğuracağı tüm kötü sonuçları önceden düşüneceğinize inanıyorum. İnancınız için teşekkür ederim Doktor Manning. Fields derin bir nefes verince gür sakalı titreşti. Meşhur diplomasi yeteneğini kullanmakta zorlanıyordu. Bahsettiğiniz kötü sonuçların hepsini düşündüm ve onlarla yüzleşmeye hazırım. Üniversitenizin yeni kitaplarını yayınlamamızı istemiyorsanız sözleşmeleri tazminatsız iptal edebiliriz. Bu arada yazarlarımı sağda solda karalarsanız çok alınacağımın farkındasınızdır umarım. Oh, Bay Osgood. Fields'in baş kitabı J.R. Osgood usulca içeri girdi. Fields, Dr. Manning'e yeni ofislerini gezdirmesini emretti. Manning, gerek yok diyerek ayağa kalktı. Sert, aristokrat, sakallı yüzyıllık gibiydi. Size bol şans dilerim Bay Fields, dedi. Ofisin parlak siyah ceviz panellerine soğuk gözlerle bakarak, unutmayın ki bazen siz bile yazarlarınızı kendi hırslarından koruyamayabilirsiniz. Son derece nazik bir şekilde eğilerek selam verip ofisten çıkarak merdivene doğru yürüdü. Osgood, dedi Fields kapıyı kaparken, New York Tribune gazetesinde çeviriyle ilgili bir haber çıkmasını istiyorum. Bay Longfellow çeviriyi bitirdi mi diye sordu Osgood sevinçle. Fields dolgun dudaklarını büzdü. Napolyon'un bir keresinde seyyar bir kitap satıcısını fazla ısrar etti diye vurduğunu biliyor muydun? Osgood durup düşündü. Hayır, bilmiyordum Bay Fields. Demokrasinin avantajı istediğimiz kitapları basabilmemizdedir. Kitap matbaaya gittiğinde saygın çevrelerce merakla bekleniyor olmalı. Bunun olacağına inandığı gür sesinden belliydi. New York'taki Bay Greeley Boston Edebiyatı köşesinde bu konuda bir yazı yazsın. Fields parmaklarıyla havada piyano çalıyordu sanki. Yazı yazarken bileği tutulurdu. Bu yüzden yazdıklarının çoğunu, şiirleri de dahil olmak üzere, Osgood kaleme alırdı. Fields çıkacak yazıyı kafasında kurmuştu bile. Boston edebiyatçıları neler yapıyor? Söylentilere göre Ticknor ve Fields epey ses getirecek yeni bir çeviriyi yayımlamaya hazırlanıyor. Çevirmenin şiirleri yıllardır Atlantik'in her iki yakasında ses getiren bir hemşerimiz olduğu söyleniyor. Ayrıca bu kişi Boston'un en büyük edebiyatçılarından yardım alıyormuş. Dur Osgood, Boston'u New England yap. Green çok güler yoksa. Osgood hızla not alırken peki efendim demeyi başardı. New England'ın en büyük edebiyatçılarından yardım alıyormuş. Yeni ve uzun bir şiir çevirisini tamamlamak için. Yaptığı çevirinin ne olduğu henüz bilinmese de ülkemizde ilk kez yayımlanacak ve edebiyat dünyamızı değiştirecek bir eser olduğu söyleniyor vesaire. Greeley kaynak belirtmesin. Hepsini yazdın mı? Yarın ilk iş postayla göndereceğim, dedi Osgood. New York'a telgrafla gönder. Ama gelecek hafta yayınlanmayacak mı? Osgood yanlış duyduğunu sanmıştı. Evet evet. Fields kollarını kaldırdı. Böyle sinirlendiği enderdi. Sonraki hafta da bir haber daha çıksın. Osgood usulca dönüp kapıya yürüdü. Doktor Manning niye geldi sorabilir miyim dedi. Önemli değil. Fields derin derin iç geçirmekle kendini yalanladı. Masasındaki el yazması yığınlarına geri döndü. Pencereden bakınca sokaktaki Boston mağazasından yazlık giysiler ve hasır şapkalar alan müşteriler gördü. Osgood tam odadan çıkacakken ona bir açıklama yapma ihtiyacı duydu. Longfellow'un Dante çevirisini basarsak Augustus Manning Harvard ile Ticknor & Fields arasındaki tüm sözleşmeleri iptal ettirecek. Ama binlerce, hatta on binlerce dolar kaybederiz dedi Osgood kaygıyla. Fields başıyla onayladı. Whitman'ın çimen yapraklarını niye basmamıştık biliyor musun Osgood? Yanıt beklemeden devam etti. Çünkü bir Ticknor kitaptaki müstehcen pasajlar yüzünde başımızın belaya girmesinden çekinmişti. Şimdi pişman mısınız Bay Osgood? Fields bu sorudan hoşlanmıştı. Ses tonunu değiştirip işverenden çok akıl hocası gibi konuşmaya başladı. Hayır Osgood, pişman değilim. Whitman New York'a ait. Tıpkı Poe gibi. Poe'nun ismini öfkeyle söylemişti. Zaten edebiyatçıları çok az, onları da ellerinden almak istemem. Ama Bostonlu gerçek edebiyatçıların eserlerinden korkmamalıyız. Bir daha asla. Ticknor öldüğüne göre demek istemişti. Sorun müteveffa William Ticknor'ın edebiyattan anlamaması değildi. Aslında Ticknor'lar doğuştan edebiyatçı olurdu. William Ticknor'ın kuzeni George Ticknor bir ara Boston'un en büyük edebiyat otoritesi olmuş, Harvard'da Longfellow ve Lowell'dan önce profesörlük yapmıştı. Ama William D. Ticknor kendini mali işlere adamıştı. O zamanlar yayın evlerinin kitap satmaktan başka pek kaygısı yoktu. Ticknor bu dünyaya bir banker olarak girmişti. Tamamlanmamış el yazmalarındaki ve monografilerdeki dehaları keşfeden hep Fields olmuştu. Diğer yayıncıların kitapları satmıyor diye veya perakendecilikten vakit bulamadıkları için kapılarını kapadıkları büyük New England yazarlarıyla Fields dostluk kurmuştu. Fields henüz çok genç bir katipken doğaüstü, diğer katiplerin deyişiyle çok tuhaf, yeteneklere sahip olduğu söylenirdi. Bir müşterinin tavırlarından ve görünüşünden hangi kitabı istediğini şıp diye anlardı. İlk başta bu yeteneğini gizlemişti ama diğer muhasebeciler tarafından keşfedilince Fields üstüne bahisler oynanmaya başlanmıştı. Fields aleyhine bahse girenler hep kaybederdi. Fields daha sonra William Ticknor'ı yazarları dolandırmak yerine ödüllendirmeye ve reklamla şairleri ünlendirmeye ikna ederek sektörün çehresini değiştirmişti. Yayın evine ortak olunca The Atlantic Monthly ve North American Review'da parayla yazarlarıyla ilgili yazılar yayımlatmaya başlamıştı. Osgood edebiyattan Fields kadar anlamazdı. Bu yüzden neyin gerçek edebiyat olduğu konusunda tereddüte düşerdi. Augustus Manning bizi niye tehdit ediyor ki? Düpedüz baskı yapıyor dedi öfkeyle. Fields gülümsedi. Osgood'un öğreneceği çok şey vardı. Biz de herkese baskı yaparız Osgood dedi. Yoksa hiçbir işimiz görülmez. Dante'nin şiirleri ülkenimizde tanınmıyor. Harvard şirketi üniversitede okutulan her kitabı gözden geçirerek okulun saygınlığını koruyor. Bilmedikleri ve anlamadıkları şeylerden ödleri kopar. Fields Dante'nin İlahi Komedyası'nın Roma'da bulduğu cep basımını aldı. Şu iki kapak arasında bir isyan gizli. Ülkemiz bir telgraf hızıyla ilerliyor Osgood. Büyük kurumlarımızsa bu hıza ayak uydurup uyduramayıp geride kalıyor. Ama onlara ne zararı olur ki? Longfellow'un çevirilerine daha önce hiç itirazları olmamıştı. Yayıncı şakadan kızmış gibi yaptı. Doğru ama bu kez çok büyük, kalıcı bir eser söz konusu. Fields'in Harvard'da tek bağı üniversitenin yayıncısı olmasıydı. Edebiyatçıların ise daha güçlü bağları vardı.